Hayırlı günler sayın A9 izleyenleri. Ayrı zaman bilim ve yaratılış programımıza hoş geldiniz. Bugün de Evren Hocam ve Serdar Hocam'la beraberiz.
İnşallah.
İnşallah güzel konulardan bahsedeceğiz. Evet, bir bugün getirdiğim bir şey var yanında. Allah'a başlayabiliriz isterseniz.
Evrimcileri bunaltacak.
Evet. Şimdi evrimciler şöyle bir iddiaları var. İşte amino asitlerin bir araya gelerek proteinleri oluşturduğunu iddia ediyorlar. Onların da bir araya gelerek hücreyi oluşturduğunu iddia ediyorlar. Çünkü biyoloji dersinden biliyoruz. İşte amino asitler mesela 500 amino asit bir araya geliyor. Bir protein oluşturuyor. 10 milyar protein bir araya geliyor. Bir hücre oluşturuyor. Ama tabii proteinler özelleşmiş olması gerekiyor proteinlerin. Yani rastgele mesela hepsi aynı olmuyor proteinlerin. Farklı farklı proteinler oluyor. Ve özelleşerek inşallah bir hücreyi oluşturuyorlar. Yani hücre oluşturuyorlar derken tabii bu hücre içerisinde sentezleniyor. Allah'ın dilemesiyle olan bir şey.
İnşallah.
Fakat biz amino asitlere baktığımızda evrimcilerin şöyle bir sorunu var. Yani her konuda sorunları olduğu gibi. Amino asitleri doğada bıraktığımız zaman parçalanıyor. Ve hiçbir şekilde bir araya gelip de protein oluşturma ihtimali yok. Çünkü sonsuz ihtimalden sadece bir tanesi protein oluşturuyor amino asitlerin birleşmesiyle ilgili. Şimdi ben şeyi göstereceğim size. Gerçekten evde buldum ben bu amino asitleri. Şöyle kutusunu göstereyim. Şöyle de kendisini göstereyim. Şöyle kapsül içerisinde saklanıyor. Tabii belirli kimyasallarla saklanabiliyor bu. Çünkü anında oksijen parçalıyor normalde. Ve o kimyasalların koruması altında ve kapsül içerisinde ancak korunabiliyor. Ne kadar korunabiliyor diye baktığımızda üzerinde son kullanma tarihine baktım. 04.08.2010 diyor. Ve detayına da baktığımız zaman sadece bir senelik bu amino asitler. Şimdi evrimcilerin iddiası ne? Evrimciler diyorlar ki işte şunun içerisinde bulunan amino asitler milyonlarca sene içerisinde bir araya gelip proteinleri oluşturdu diyorlar. Bakın normalde amino asitleri doğaya bıraktığınızda oksijen anında parçalıyor normalde. Fakat böyle korunaklı bir yapıyla dahi bakın bir sene koruyabiliyorlar amino asitleri. Yani kendi doğal özelliğini koruyacak şekilde bir sene saklanabiliyor zaten. Sonra şu an mesela bir işe yaramıyor şu. Bir amino asit özelliği yok. Kullanma tarihi geçmiş durumda çünkü. Ama evrimciler bu korunaklı yapı içerisinde dahi bir sene saklanabilen amino asitlerin son kullanma tarihinin milyonlarca sene olduğunu iddia ediyorlar. Yani onlara göre milyonlarca sene bu amino asitler sabırla, oksijene direnerek, parçalanmadan işte sen amino asit gel birleşelim, hadi bir kombinasyon daha deneyelim, hadi arkadaşlar ha gayret bir protein oluşturacağız, ondan sonra sen şuraya geç, ondan sonra biz peptit bağlarıyla bağlanalım yan yana, ondan sonra bakalım protein oldu mu, yok olmadı, hadi hep birlikte yer değiştiriyoruz, tekrar bir amino asit protein oluşturmayı deneyeceğiz, sen bu sefer oraya geç, sen yerini değiştir o tarafa geç. Hadi bir daha denedik, bakalım yine olmadı protein. Bir daha deniyoruz diye milyonlarca sene sabırla sürekli yer değiştirerek protein üretmeye çalıştığını iddia ediyorlar evrimciler, amino asitlerin. Evet. Yani böyle bir şeyin mümkün olmadığını, yani bir evrimci bilim adamına dahi sorsanız, hani bilgi olarak sorsanız, çünkü bilgi olarak bilir hepsi amino asitlerin parçalandığını doğada. Bunu size söyleyecektir zaten. Yani böyle bir şey olması mümkün değil diyecektir. Fakat buna inanmak zorunda oldukları için bizim çünkü diyorlar materyalizme a priori bir bağlılığımız var yani biz önceden kabul ettik materyalizmi ve biz ona göre hareket ederiz dedikleri için ne yapmak zorunda kalıyorlar? İmkansıza inanmak zorunda kalıyorlar. Bakın yani burada gösteriyoruz şunun içerisinde amino asitler var. Yani şunun içinden milyonlarca senede mesela yan yana duruyoruz burada benim olduğumu iddia ediyorlar. Veyahut da ekranın başındaki izleyenlerin şunun içerisindeki tozların milyonlarca senede elektrik, işte yıldırımlar, su, sıcaklık karıştığı zaman benim olduğumu iddia ediyorlar. Ya işte evrimcilerin inandığı şey bu. Böyle saçma sapan bir pagan dini. Hiç bilimle alakası yok. Yani o amino asitler nasıl bir araya gelmişler, hangi peptit bağlarını kullanmışlar, nasıl bir sırayla dizilmişler. Hiç bunlarla ilgili bir yorum yok. Mutlaka bu şekilde olması gerekiyor. O yüzden bu şekilde olmuştur mantığıyla bilime savaş açmış durumdalar. Ya biz bakıyoruz ki hücre, ya protein mesela, protein bir tane protein oluşsa bile zaten O da hemen parçalanıyor. Yine protein tozları var. Hocamız onları getirmişti. Protein tozu getirmişti mesela. Protein tozunun da son kullanma tarihi var. Yani hiçbir şekilde bir protein tozu milyonlarca sene bekleyemiyor. Mesela Celal Şengör diyor ki bir protein bile diyor milyonlarca senede oluşur diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Yani milyonlarca sene dediğimiz gibi amino asit ömrü yok. Milyonlarca senede protein ömrü yok ki proteinler bir araya gelsin, hücreyi oluştursun. Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bu iddiaları yalan olmuş oluyor. Şu gösterdiğimiz beyaz tozun içerisinden hiçbir şekilde bir gül çıkmaz o muhteşem kokusuyla. Bir çilek çıkmaz o muhteşem kokusu ve tadıyla. Mesela bir kedi çıkmaz o yavru kedi aklımıza getirelim tüm sevimliliğiyle. Şunun içerisinden öyle bir şey çıkmaz.
Maşallah.
Biz bunu açıp baktığımızda beyaz bir toz çıkıyor içerisinden. Evet. Ve o beyaz toz dediğimiz gibi bir senelik bir ömrü var. Şu an mesela kullanamıyoruz bunu. Amino asit yerine de geçmiyor diye.
Tabii, maşallah.
İnşallah.
Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Bakara suresi 117. Elhamdülillah. Bak şimdi mesela gösteriyorsun değil mi amino asit elinde. Bir canlıyı Allah'ın yarattığını Allah kendisi söylüyor inşallah. Yani Allah örnek edinmeksizin yaratıyor. Bu örneği de mesela sana Allah verdirtiyor. Ama baktığın zaman örneğe değil mi? Mesela evet. Allah'ın tecellisi olmuş, Allah'ın ayetin tecellisi olmuş oluyor. Mesela Allah doğada söylediği gibi Rabbimizin örnek edinmeksizin. Örneği insanlar alarak yapıyor ve uyguluyor. İnşallah. O şekilde bir düzen var inşallah.
Şimdi ben resimler göstereyim size bakın. Evrimcilerin işte bu amino asitlerin içerisinden çıktıklarını iddia ettikleri bazı şeyler. İşte biraz önce gösterdiğimiz kapsülün içinden milyonlarca sene içerisinde evrimciler bunların çıktığını iddia ediyorlar. Şuursuz amino asitler birleşip biz nasıl ne yapalım ne edelim şöyle güzel çiçekler yapalım oluşturalım deyip öyle kendi aralarında dediğimiz gibi biraz önce sen şuraya geç sen buraya sen olmadı kalk yerinden bu tarafa geç şeklinde birbirlerine öğütler vererek mesela yine amino asitler karar veriyor mesela biz öyle bir şey yapalım ki işte lezzeti çok iyi olsun. İleride de belki insan gibi bir şey oluşur. O yerse hani hoşuna gitsin diye. İşte
aslında belki de dememesi lazım. Çünkü onu bilerek bunu yapıyor olması lazım. Yani ileride bu meyveleri de yiyecek. Ve o meyvelerden istifade edecek canlılar olacak.
Demesi gerekiyor.
Demesi gerekiyor o masala göre. Evet. Ki bu meyveleri biz yapalım. O canlılar da bu meyve sebzelerden ihtiyaçları olan mineralleri, vitaminleri alsınlar. Tabii parayla alsınlar. Fiyatları da yazıyor. Onu da biliyor bu amino asitler sağ olsunlar. Bilmediği hiçbir şey yok bunların. Evet. Tabii rengi de açıklamaları teknik olarak mümkün olmuyor. Aromayı açıklamaları mümkün olmuyor. Lezzeti açıklamaları mümkün olmuyor. Şekli ve biçimi açıklamaları mümkün olmuyor. İşte orada gördük mesela her bitki büyük bir çoğunlukla çok güzel bir ambalaj içinde mesela. Paketlenmiş en güzel paketiyle. En estetik, en göz alıcı, insanı çeken en güzel şekilde paketlenmiş hepsi. Bak içi dahi değil mi? Sadece maşallah. Paketi değil. İçinde dahi altın oran görüyoruz. Düzen görüyoruz. Estetik görüyoruz. Renk geçişleri görüyoruz. Kontrast görüyoruz.
Bugün sırf meyveleri yani bir fotoğraf bitmez. Çekseniz bile muhteşem bir şey ortaya çıkıyor.
Çok estetik oluyor değil
çok
mi?
Çok estetik oluyor. Başka maşallah. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece meyveleri yan yana koyun bir fotoğraf çekin.
Evet.
Muhteşem bir eser çıkıyor zaten ortaya.
İlhamdır.
Tabii o fotoğrafı çeken de o şuursuz amino asitlerin eseri o masala göre.
Evet.
Sonra fotoğrafa bakıp işte bizler gibi ne kadar güzel diyen, yüzlerce duyguyu aynı anda yaşayan ve zevki tadan insan oluyormuş.
İnşallah.
Masala bak.
Bakın ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tadları, farklı ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzer ve benzeşmez yaratan odur. Ürün verdiğinde üründen yiyin ve hasat günü hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez diyor Allah Enam suresinin 141. ayetinde. İsraf, düşünce israfı da burada düşünebiliriz. Mesela bunların tesadüfen oluştuğunu insan söylüyorsa yani yazık eder yani kendine. Bu bir düşünce israfı olur Allah korusun. Her şeyi Allah'ın yarattığı çok açık ve net olarak görünüyor yani Allah'ın izniyle.
Nankörlük olur yani.
Tabii maşallah.
Güzel nimet yaratıyor. Ve insanın tam tadı mesela damağına göre kokusu tam hoşuna gideceği şekilde yani kokusu mesela dışarıda olup da biz algılayamayabilirdik.
Tabii.
Yani burun diye bir şey olmadığını farz edelim. Bir meyvenin hiçbir zaman kokusu olduğunu biz bilemezdik. Zaten tat almanın da %70'i burunla alakalı. Tadını da bilemezdik o zaman. Mesela sadece burnumuzun olmadığını farz edelim. Allah öyle bir koku veriyor bu meyveye. Aynı zamanda insana da onu algılayabileceği bir organ nasip ediyor.
Maşallah.
Yani şimdi buna kalkıp da işte bu amino asitler bir araya gelmiştir. Ondan sonra tesadüflerin eseridir. Dolayısıyla biz kimseye karşı sorumlu değiliz. Yani bu nimetin şükrünü de etmek istemiyoruz. Şükrünü etmemize de gerek yok gibi bir mantık. Zaten Kur'an'da Allah insan pek zalimdir, pek nankördür buyuruyor. Çünkü biz mesela bir yere gitsek, hocamızın verdiği bir örnek vardı. Bir saray gibi bir yere gitsek. En güzel yemekler bizim için hazırlanmış olsa, en sevdiğimiz işte yemekler olsa, meyveler, sebzeler, her şey böyle muhteşem bir sofra olsa, ortamın ısısı tam bizim istediğimiz gibi klimalarla ayarlanmış olsa, işte güzel koltuklar olsa rahatımıza yönelik, ondan sonra işte televizyonda en sevdiğimiz program olsa, film olsa ve böyle tam her şey bizim istediğimiz gibi olacak şekilde ayarlanmış bir ortama gelen bir insanı düşünelim. O insan yiyip içiyor, işte yatıyor, uzanıyor, dinleniyor, açıyor istediği filmi izliyor. Ondan sonra da işte orada birisi sorduğu zaman ya kardeşim sen merak etmiyor musun bu? Yani bu kadar düzen kurduk bak ayarlandı bu kadar her şey senin için. Sen merak etmiyor musun buranın sahibini? Yani kimin bunu senin için yaptığını merak etmiyor musun dediğinde adam böyle ağzı açık bir şekilde bakıp kafasını sağa sola sallıyor. Merak etmiyorum diyor. Hayır diyor. Sonra kaldığı yerden devam ediyor. İşte insanın durumu da eğer şükretmezse, Kur'an'a yönelmezse, Allah'a yönelmezse, Allah'ın varlığını araştırmazsa, iman hakikatleri ne ben beni ilgilendirmiyor. Ondan sonra işte bu sebzelerdeki, meyvelerdeki, canlılardaki, dünyadaki dengeler beni ilgilendirmiyor derse bu düştüğü durum onun katrilyon kat daha hani
zor.
Kelimeyi kullanmıyorum neyse. Daha garip bir duruma düşüyor diyelim. Ya yani çok garip bir duruma düşmüş oluyor. Dolayısıyla bizim Allah'a böyle her gün anıp şükretmemiz gerekiyor. Verdiği nimetlerden dolayı. Size nimet olarak ulaşan ne varsa Allah'tandır buyuruyor Allah ayette. Şeytan Allah'a sınırım. Ya bize mesela yemek hazırlıyoruz evde. İşte yarım saat, bir saat yemek hazırlıyoruz. Ondan sonra sofraya oturuyoruz. İşte karşımızda bir yemek oluyor. Allah o an yaratıyor o yemeği.
Elhamdülillah.
Yani bize nimet olarak ulaşan ne varsa çünkü Allah'tan. Biz mesela yemek olduğu zaman onu biz yapmış olmuyoruz. Allah aklın ihtiyar kalkmasın diye öyle bir görüntü yaratıyor. Veyahut da birisi yapmış oluyor, ben yaptım diyor yemeği. Ama Allah o an yemeği yaratıyor. Dolayısıyla bizim o an onun da şükrünü etmemiz gerekiyor. Sizin için giyimlikler var ettim buyuruyor Allah. Yine biraz önceki dediğim ayetteki gibi nimet olarak ulaşan ne varsa Allah'tandır buyuruyor Allah. Demek ki kıyafetlerimizi de Allah bize veriyor. Yani şu anda evinde herkesin sahip olduğu tüm kıyafetler o kişiye Allah tarafından verilmiştir. Yani diğer sebeplerin tamamı Allah'ın aklın ihtiyarı kaldırmaması için yarattığı sebeplerdir sadece. Yani bir şeye sahipse mesela bir telefonu varsa o telefon Allah'ın hediyesidir o kişiye. Bilgisayarı varsa o bilgisayar Allah'ın hediyesidir. Yani bu batini tarafı tabii ki. Yani gerçek tarafı, gerçek yönü. Dolayısıyla bizim hepsi için şükretmemiz gerekiyor. Her an şükretmemiz gerekiyor. Ve sürekli olarak Allah'ı anmamız gerekiyor. Tesbih etmemiz gerekiyor. Yani yoksa Allah'ın ayette bildirdiği zalim ve nankör konumuna düşmüş oluyor. Kimse de böyle bir duruma düşmek istemez zaten.
Tabii inşallah. Ya çok derin, Allah'ın izniyle çok derin tefekkür etmek lazım, düşünmek lazım. Biz Sayın Hocamızdan bunu öğreniyoruz. Allah razı olsun. derin düşünmeyi öğreniyoruz. Nimetlere baktığımız zaman çok şükretmeyi öğreniyoruz. Burada da kardeşlerimizle de paylaşıyoruz bu tefekkürleri ve iman hakikatlerini inşallah. Her şeyi Allah'ın yarattığı çok açık olarak zaten Allah'ın bir sanat eseri olarak yaratıyor. Dışarıda insanlar görsün diye bu güzellikleri, tatsın diye çeşit çeşit ve türlü türlü Allah yarattığını da söylüyor inşallah. Dolayısıyla hiçbir evrim mekanizmasıyla açıklanamayacak kadar detay var. Muazzam bir detay görüyoruz Allah'ın izniyle. Ellerinde delilleri de yok. Yani herhangi bir delil getirseler, onun üzerine konuşsak, o da yok. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey olmadan konuşmak da bir şey oluyor yani. Yani çıkıp konuşuyorlar ama yani bir değişik.
Hocamız onu hep söylüyor. Ne gerek var diyor bu perişanlığa.
Tabii maşallah.
Yani bu özellikle şeyin, bizim Habertürk'teki çocuğun, Yiğit Bulut'un programlarındaki evrimcilerin halini gördük işte yani. Yani perişan yani. Yerlerde sürünüyorlar fikren. Çok böyle biz seyrederken utanıyoruz onlar adına. Utanç verici bir durumdur hakikaten. Buna gerek yok. Bundan vazgeçsinler. Hocamız da zaten söylüyor. Yani bir yalanı ayak tutmak hakikaten zordur. İnsan çok perişan olur. Çok yorucudur. Ruhunu da yorar, aklını da yorar. Şimdi bunlar hakikaten hangi yönden baksak çok enteresan tipler. Mesela amino asitten aklıma geldi de. Şimdi diyorlar ki dünya ezelden beri vardı. Sonsuza dek de var olacak diyor materyalist kafa. Bu süreç içerisinde de işte o kutuda bile belli bir süreden fazla duramayan, ki sterildir o kutunun içi, aminositler sokaktaki bir çamurun, ama tabii çok uyanıklar, nasıl çamur diyoruz, kimyasal bir çamur diyor. Sanki sokakta kimyasal çamur olur da. Bir çamurun içinde işte bu aminositler bir araya gelip işte hikayeyi biliyorsunuz. Proteinleri sonra hücreleri meydana getirmiş, sonra da biz olmuşuz. Yani o kutunun içinden biz çıkmışız gibi bir mantık oluyor. Şimdi adama sorarlar, derler ki kardeş, bütün mesela az önce ekranda da gördük. Canlı cansız meyveler, sebzeler, hayvanlar, işte bütün tabiat. Bu şuursuz atomlardan oluşan şuursuz aminositlerin eseri ise ve bu aminositler bu kadar akıllıysa, yani şuur sahibi, çünkü bir meyveyi yaparken o meyveyi atıyorum işte o aminositin aklına göre milyarlarca yıl sonra yiyecek insanı da oluşturacağını bilen böyle olağanüstü bir akıl sahibi bir aminositler zinciri var. Bunlar her şeyi düşünmüşler sağ olsunlar. Yani dünyanın işte bütün yapısını, ne bileyim kainatın düzenini, efendim mevsimleri, yiyeceğimiz içeceğimiz şeyleri. Yani insanın kısaca yeryüzünde büyük bir huzur içinde, rahat ve konfor içinde yaşayacakları her şeyi düşünmüş bu aminositler sağ olsunlar. Ama bir şeyi düşünememişler, çok enteresan. İnsan bu kadar akıl ve şuur sahibi aminositler tarafından meydana gelmesine rağmen evrimci masala göre yaşlanıyor. Sonra da ölüyor. E kardeşim, bu kadar akıl ve şuur sahibi ise bu aminositler, e bu kadar da uzun süreleri vardıysa, bak milyarlarca yılda ne işler yapmışlar bunlar. E niye insanın yaşlanma sorununu veya yaşlanma sürecini durduramıyorlar veya durduramamışlar? Veya hadi yaşlanmayı bırak, neden ölüyor insan? Yani o kadar şeyi akleden aminositler bunu akledememişler mi? Yani niye sonu olsun? Peki hangi aklı ve şuuru olan aminosit bu kadar o zor şartlarda çamurlar, şimşekler, yıldırımlar çakıyor. Adam o kadar zor şartlarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra yok oluyor. Ölüyor gidiyor. Yani bu şuurda değil mi o aminositleriniz sizin? Onu niye halledemiyorlar? Neden öyle? Niye yok olsun? Yani ha kaldı ki o evrimci masala göre o aminosit insanı oluştururken öleceğini de biliyor olması lazım. Yani yok olacağını da biliyor olması lazım. E peki yok olacağını bile bile kardeşim niye uğraşsın bu kadar bu adam bu işlerle? Ya bu bir emek. Zor bir şey bu. Ha olmaz da masalı anlatıyoruz yani. Bile bile yani yok olacağını. Yani şunu diyeceğim. Nereden tutarsan tut elde kalıyor evrim safsatası. Sonra bu şuursuzca, gerçi hani evrimci masalı böyle son derece akıllı bir şekilde insanı meydana getiren aminositler ölüm dedin mi hopluyor. Allah Allah. Niye korkuyorsun ölümden?
Evet.
Korkma ölümden. Korkulacak bir şey yok. Ölümden korkulmaz. Allah'tan korkulur. Yanlış. Yanlış biliyorsun. Madem bu kadar mükemmelsin. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde işte taş, toprak, tahtadan yapılan şeylere tapıyorlardı. Bir bakıyoruz aynısı ya. Hiçbir şey değişmemiş. Ayrı zaman. Ya 1400 sene geçmiş. Kafa aynı. Şimdi de aklı şuuru olmayan, gözle bile görülmesi mümkün olmayan elektronun alt parçaları, şeyleri, kuarkları mesela. Bunlara tapıyorlar ya. Bunlar yapıyor diyor. Kim ya? Beni diyor bu yaptı diyor. Bir araya geldiler bunlar diyor. Ben oldum diyor. Yani akıl ve şuur veriyor. Aslında akıl ve şuur, yani aminositlere veya atomlara verdikleri akıl ve şuur, aslında o Cenab-ı Allah'ın aklı ve şuurudur. Bunlar onu söyleyemiyor. Çünkü onu söylemişti hocamız. Evrim teorisi Allah'a inanmayanların öne sürdükleri bir safsatıdır. Allah'a inanmadıkları için atoma inanıyor bunlar. Ulan atom nereden geldi peki? Nasıl meydana geldi atom? Yokluktan. Kabul ediyor musun? Evet. Çünkü bilimsel bir çalışmayla değil mi? Bu ortaya çıktı. Big Bang. Büyük patlama. Hani evvelden beri vardı dünya? Ne oldu? Peki evvelden beri yoksa senin atomların, aminositlerin neredeydi o sırada? Ona da cevap. Hep bir sessizlik zaten. Ne sorsak bir sessizlik ya da işte saçma sapan o Yiğit'in programlarındaki hallerini görüyoruz. Sonu olan bir varlıktır insan dünyada. Ölür, yok olur yani. Toprak olur. Asıl olan ahirettir. Yani öyle şuuru olmayan atomlar, şuuru olmayan aminositler ahireti bilmez.
Maşallah.
Bir de insan ahirette atomdan, şuursuz aminositlerden tekrar meydana gelmiyor ki. O zaman nasıl olacak peki?
Tabii.
Nerede? Ne? Adama sorarlar, nerede senin atomların, nerede senin aminositlerin derler. Cenab-ı Allah başka bir yaratılışla yaratırız diyor.
İnşallah.
Ahirette. Bak yok oldu gitti senin aminositlerin.
Tabii.
İnşallah.
Bak ayette Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Onun dışında, Allah'ın dışında hiçbir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler diyor Allah. Evet. Furkan suresinin 3. ayetinde maşallah. Bakın bir yarar geliyor, bak görüyor insan, duyuyor, tad alıyor. Yani bütün nimetleri Allah insanın lüksü için yaratıyor. Yaratılışı görmesi için, Allah'a iman etmesi için bunları insana faydalanması için veriyor inşallah. Ve hala yani bir takım böyle değil mi bu zihniyet ayak diretip yani inat edip hala bu yaratmayı, Allah'ın bu üstün yaratmasını görmemekte inat ediyor. Ama tabii bu şeytanın bir saptırması olduğunu da aslında biz ayetlerden de görüyoruz inşallah. Cehennemi de çok iyi tefekkür etmek, çok derin düşünmek lazım inşallah. Mesela bakın şeytandan Allah'a sınırım. Allah ayette Kaf suresi 27-28. ayete onun yakın dostu saptırıcı dedi ki Rabbimiz ben onu kışkırtıp azdırdım. Ancak kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi. Allah benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim buyuruyor. Elhamdülillah. Bakın biz hocamızın vesilesiyle uyarıları inşallah gönderiyoruz, konuşuyoruz. Hocamızın vesilesiyle fosilleri detaylı detaylı tarif ediyoruz, gösteriyoruz burada. Yani bütün uyarı gelmiş oluyor inşallah.
İnşallah.
Onun için çok iyi düşünüp samimi olarak Serdar Hocam onu sık sık söyler. Hocamızı da değil mi? İnşallah hocamızdan duyduğumuz şekilde samimi olmaları gerektiğini evrimci kafanın ve bir an önce artık bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini. Çünkü ellerinde avuçlarında bir şey kalmadığını, bu fikri ortaya atan, bu masalı ortaya atan Darwin'in bile buna artık yani o dönemde inanmadığını, ben böyle bir şey söyledim ama yani şaka yaptım der gibi kendisiyle dalga geçtiğini zaten biz kendi itiraflarında da görmüş oluyoruz inşallah. Dolayısıyla samimi olarak bakıldığında Allah hidayet versin inşallah. Bakın bir dua da olmuş oluyor. Yani bir şefkat gözüyle de bakılmış oluyor. Çünkü Kur'an ahlakı sevgiyi esas alıyor. İnşallah. Elhamdülillah.
Ben evrimcilere şeyi de öneriyorum aynı zamanda. Hazretimehdi.com'a girsinler.
İnşallah. Çok yani iyi olur.
Onlarla alakasızmış gibi gözükse de aslında direktman alakalı. Çünkü ahir zamanı bilmedikleri için bu kadar bir saçmalığın içerisine soktular kendilerini. Yani ahir zamanı zaten bu olacaktı. Ve peygamberimiz bildirdiği bu Deccal'in dini ortaya çıkacaktı. Ve tüm insanların Allah'ı inkar edeceği bir sistemin oluşacağı hadislerde peygamberimiz tarafından bildirilmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onlar o konuyu bilmedikleri için yani Darwinizmin sonu geleceğini bilmiyorlar. Onlar zannediyorlar ki biz böyle işte bir dünyadayız. Ondan sonra biz her zaman böyle Darwinizmi anlatacağız. Biz hep işte güçlü biz olacağız. Hep üniversiteler bizi destekleyecek. Dünya çapında hep biz hakim olacağız. Onlar öyle zannediyorlar. Ya o yüzden ya bu saçmalık olduğunu zaten hepsi biliyor. Yani evrimcilere mesela Ali Demirsoy'un evrimi anlatan, derslerde evrimi anlatan arkadaşları var. Onlar da mesela çıkıyorlar derslerde işte evrim şöyle olmuştur, böyle olmuştur diye hikaye anlatıyorlar. Ali Demirsoy da yani heyecanlı bir şekilde gidiyorlar. Hadi gelin sizi hep toplayayım, hepinize ben bir evrim konferansı vereyim diyor. Arkadaşları böyle bir bakıyorlar Ali Demirsoy'a. Yani biz anlatıyoruz ama sen gerçekten evrime inanıyor musun diye böyle bir dikkatlice bakıyorlar Ali Demirsoy'a. Ali Demirsoy da kızıyor onlara niye öyle diyorsunuz diye. Yani dolayısıyla kimse inanmıyor zaten evrime. Yani evrimi anlatanlar da inanmıyor. Sadece şöyle düşünüyorlar ya düzen bu şekilde yani bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor diye düşünüyorlar. Etmeyecek yani biz onun bilgisini verelim. Hazretimehdi.com'a girsinler. Ahir zamanla ilgili çok fazla detay var. Şu önümüzdeki 10-20 sene içerisinde olayların nasıl gelişeceğini çünkü 30 sene içerisindeki alametler zaten %90'ı gerçekleşmiş durumda. %10'luk belki bir olay kaldı. Belki %5'lik bir olay kaldı. Onlar da zaten peygamberimizin söylediği şekilde gerçekleşecek. Biz de bu net bir şekilde göreceğiz inşallah bunu. Yani olayları öğrenirlerse ha diyecekler şimdi anladık konuyu diyecekler.
İnşallah.
Yani neden böyle olduğunu tamam demek ki böyle devam etmeyecek bu olay. Bir 5-10 sene içerisinde bizim bu anlattıklarımızın safsatı olduğu artık genel kabul görecek. O zaman ne yapalım? Biz en iyisi 10 seneyi beklemeye gerek yok. Hemen şimdi vazgeçelim. Dedirtir peygamberimizin bildirdiği gerçekler. Yani onu net bir şekilde bakarlarsa.
Tabii
iman hakikatlerine de baksınlar aynı zamanda. O imanları
İnşallah.
Hepimiz için geçerli çünkü bu. Biz de mesela her gün imanımız daha da kuvvetlensin. Daha da Allah'a bağlılığımız artsın, daha da korkumuz artsın diye biz hem izleyenlerimize anlatıyoruz hem kendimize de anlatıyoruz burada. Maşallah. Mesela Evren Hocam bir şey anlattığı zaman bu benim için de geçerli olmuş oluyor. Serdar Hocam bir şey anlattığı zaman benim için geçerli
i̇nşallah,
olmuş oluyor.
Evet.
Hepimiz için inşallah.
İnşallah.
Kendi anlattığım da kendim için geçerli olmuş oluyor. Hepimiz maşallah. Tekrarlıyoruz, Allah'ı anıyoruz inşallah.
İnşallah.
Dünya hayatı çok geçici. Enam suresi 32. ayette Allah bildiriyor bunu. Yani bu tarz şeylerle kaybedecek vaktimiz yok bizim. Yani işte evrim de işte vesaire bu tarz şeylerle kaybedecek vakit yok. Allah ayette şeytan Allah'a sığınırım. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz buyuruyor Allah ayette. Yine Yunus suresi 24. ayette Allah dünya hayatıyla ilgili. Dünya hayatının örneği ancak gökten indirdiğimiz onunla insanların ve hayvanların yediği yeryüzünün bitkisi karışmış olan bir su gibidir. Öyle ki yer güzelliklerine takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışlarken gece veya gündüz ona emrimiz gelmiştir de dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Yani böyle çok güzel de olsa dünya hayatı güzel gibi gözükse de bir gecede gelip bir yağmurun her yeri dağıtması işte bir selin veyahut da bir musibetin her yeri dağıtıp parçalaması gibi dünya hayatının da yok olacağını Allah bildiriyor
evet,
ve
maşallah.
Hiçbir şey kalmayacak geriye Allah'ın dilediği şeyler haricinde. İnşallah. Düşünen bir topluluk için biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Bakın düşünen insanlar için Allah dünya hayatının örneğini veriyor bize.
Maşallah.
Bir oyun ve oyalanmadır. Tabii. Çok kısa yani 60 senelik bir hayat o da belli değil de
yani
ortalama diyoruz 60 senelik bir hayat. Hı. Bunun üzerinde düşünüp, düzgün kararlar alıp, aklı selim bir şekilde düşünüp, olayları düzgün yorumlayıp hayatımızda ona göre yaşamamız gerekiyor.
Maşallah. Biraz önce zanlı uyarlar dedin ya Akın Hocam. çok önemli bir konu inşallah. Yani bu evrimci kafanın en çok kullandığı zihniyettir. Bakın Allah bize Kur'an'da her şeyi apaçık ve detaylı olarak söylüyor inşallah. Bakın Yunus suresi 66. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Haberiniz olsun şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile şirk koştukları varlıklara ve güçlere gerçekte uymazlar. Maşallah. Onlar yalnızca bir zanla uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler diyor Allah. Bakın yani attıkları fikre de inanmadıklarını Allah bize söylemiş oluyor. Bakın itiraflara baktığımızda, evrimcilerin itirafına baktığımızda yani bu mesela Harvard Üniversitesi'nde bir tane örnek vereyim. Bakın ayetin nasıl tecellisi elhamdülillah. Harvard Üniversitesi'nde biyolog ve genetikçi Richard Levinson. Bakın diyor ki itirafında evrim bir gerçek değildir. Bir felsefedir. Öncelikli olarak materyalizm gelir. Yani Allah inkar etme felsefesini öne sürüyor. Yani evrimden oluştuğu değil konu. Onu sadece bir araç olarak görüp böyle koyu olarak bağlılığını sürdürüyor. Bakın devam ediyor. Bu değişmez felsefe bağlılığın ışığında tercüme edilir. Ondan sonra da zaten nasıl istiyorsa o şekilde konulara yön verip Rabbimizin dediği gibi zan ve tahminde bulunarak üstünü doldurmaya çalışıyorlar.
İnşallah.
Ama hocamız Allah'ın izniyle darmadağın etti. İnşallah evrim teorisi dünyadan Allah'ın izniyle silinmek üzere. Yani artık bir çocuğa sorsanız da yani maymundan mı geldin diye güler. Ki nitekim ben bunu uyguladım inşallah. Yani kendi ufak bir kardeşim var. Ona sorduğumda gerçekten öyle. Şaka yaptım abi dedi ben sana. Yani çocuk da inanmıyor öyle bir şeye.
Evet.
Elhamdülillah.
İnşallah.
Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işlerse, yapılacak işlerse pek çoktur diyor. Biz bu evrimci kafanın peşinden giden kişilerin çok az olan bu ömür sermayelerini böyle büyük bir rahatlıkla harcadıklarını görüyoruz. Yazık ediyorlar. Çünkü İnşallah. Onları yaşlanmaktan ve ölümden taptıkları veya inandıkları o kör tesadüfler, aklı şuuru olmayan atomlar, aklı şuuru olmayan bunlardan biz meydana geldik tesadüflerle dedikleri amino asitler onları kurtaramayacak. Ne yaşlanmadan, ne ölümden. Ne de meleklerin ölüm anında onların karşılığına çıkıp canlarını almalarından. Ve ondan sonra tabii ahirette olacak olayları Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor, anlatıyor. Bunlardan haberimiz olsun diye anlatıyor Cenab-ı Allah. Yani ahiret hayatı var. Ahirette atom, amino asit, işte efendim tesadüfler öyle şeyler yok. Yani diyemeyecekler öyle şeyler. Ama hocamız onu yine çok güzel, çok hikmetli bir şekilde açıklamıştı. Kör tesadüf olsaydı dünyanın bu anki halinin kör tesadüflerin eseri olmuş olsaydı işte böyle olurdu diyecek ve cehennemi onlara gösterecek Cenab-ı Allah.
Maşallah.
Ve cehennemde işte size tesadüf. Nasıl olur? Şu anda elma kabuğu kalınlığındaki bir yer kürenin üzerinde altı kaynayan, fokur fokur, alev alev kaynayan bir yapının üzerinde, mağmanın üzerinde yaşıyoruz. Ama süper ferazi yani. Bu kadar ince olmasına rağmen. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah'a teslim olduk. O mağmayı da Cenab-ı Allah yaratır. O mağmanın nereden patlayacağı, ne kadar patlayacağı, nereye yayılacağı da Cenab-ı Allah'ın emri ve kontrolü altındadır. Her canlı ve cansız olduğu gibi. O yüzden çok rahatız. Gökyüzünde milyarlarca göktaşı böyle roket hızıyla yanımızdan vızır vızır geçiyor. Yıllardır hem de. Bir tanesi de gelip dünyaya çarpmıyor ki. Dünya normalde uzayda asılı küçücük bir böyle bir toz tanesi gibi bir şeydir yani çok büyüktür kainat. Bu taşların dünyayı bulmaması, dünyaya denk gelmemesi olağanüstü harikadır. olmaması aslında çok acayiptir. Ama yine Cenab-ı Allah'a biz teslim olduk. Yeryüzüde, kainatta, canlı cansız her şeyde Cenab-ı Allah'a teslim olmuştur. Onun için o göktaşlarından bir tanesi bile gelip çarpamaz dünyaya. Cenab-ı Allah'ın izni olmadığı sürece. Her şey Cenab-ı Allah'ın kontrolündedir. Mesela evrimcilere sorduğumuzda yine böyle bir sessizlik oluyor. Şimdi cinlerin varlığını herkes biliyor.
Evet.
Cinler var. Yani görenler var, cini olan var, ne bileyim konuşanlar var, soru soran, cevap alanlar var. Peki cinlerin varlığını bize nasıl açıklayacaklar? Hangi atomla, hangi amino asitle cinlerin varlığını, hangi çamurla, hangi tesadüfle cinlerin varlığını bize açıklayacaklar? İnsanın varlığını, varoluşunu, evrimini açıklayamadıkları gibi cinlerin de varlığını yine hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Yani nereden tutsak, nereden bir soru sorsak garibanlaşıyorlar. Öyle bir işte dedik ya, garip muhabbetler yapıyorlar programlarda. Ölüm hak. Bak herkes ölecek. Yani bu şimdi bas bas bağırıyor ya. Yok işte diyor, akıl yok, akıl yok. Aman ha diyor, akıl verme diyor. Efendim, ruh can, cansız. Bunlar diyor önemli şeyler değil. Kutsal şeyler değil. Gözünü seveyim diyor. İşte cansız varlıklarla canlı varlıklar birdir diyor. İnsanla diyor işte halı arasında, taş toprak arasında hiç fark yoktur. Kutsal bir şey değildir. Nereden çıkarıyorsun diyor. Böyle şeyler söyleme diyor. Sen istediğin kadar öyle bağır çağır, hopla zıpla. Sen de öleceksin. Ben de öleceğim. Ahiret var. O zaman ne yapacaksın? Ne cevap vereceksin orada? Ya bak bu gerçek. Yani
tabii, maşallah.
Öleceğiz ya. Bak üstad o kadar güzel anlatıyor ki. Yani ölüm aslında inananlar için şifadır. İnanmayanlar için de ilaçtır. Yani o bayağı şifalı bir ilaçtır. O fine tuning diyor değil mi? Şey bilim adamları ince ayar. Kainatta ince ayar var biliyorsun. Maşallah. Onlara da böyle güzel ince ayar yapmaya çok şifa bir konudur. Çünkü cevap veremedikleri ve kaçamadıkları bir konudur ölüm. İster evrimci olsun ister devrimci olsun fark etmez. Ölecek yani. Bak üstad çok güzel veciz bir şekilde anlatıyor. Vatandaşlara şifa olsun evrimcilere.
İnşallah.
Evet gördüğüm hakikattir hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır. İnkar edebiliyor musun? Yani yazdan sonra kış geliyor değil mi? Var mı buna inkar eden? Buna itirazı hayır gelmeyecek bu sene diyen var mı? Şimdi yazdayız. İşte birkaç ay sonra sonbahar, ilkbahar, kışa gireceğiz. Var mı buna itiraz eden? Yok. Ölüm de böyledir işte. Aynısıdır. Cenab-ı Allah onu anlayalım diye özel bizim için yaratır. Öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır diyor. Bak gençlik yazı. Gençlik yazının rehavetine kapılmayacağım.
Maşallah.
O bir ferahlık, kafada bir rahatlama. Cenab-ı Allah'tan uzaklaşma meydana getirmeyecek gençlik. Çünkü insan gençken hakikaten güç sahibi oluyor, sağlıklı da olursa. Ama bu güç ve sağlık seni Allah'a yakınlaştıracak, uzaklaştırmayacak. O gücü ve sağlığı sen kendi üzerine almayacaksın. Bu sende bir enaniyet meydana getirmeyecek. Bunu Cenab-ı Allah bana verdi deyip tevazun artacak. Çünkü gençliğin arkasında bak ihtiyarlık güzü geliyor diyor. Onun arkası da kabir ve berzah kışıdır. Diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, gençlik rehberinde izah edildiği gibi gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüzün akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Şimdi saat kaç? 1'e geliyor. Mesela bir 7-8 saat sonra akşam olacak mı? Olacak. Var mı buna itiraz eden? Yok. Niye edemiyorsun? Etsene. Bir tesadüf olsun. Gündüz devam etsin.
Tabii.
Nerede senin tesadüflerin? İşte yazdan sonra kışın gelmesi, gündüzden sonra gecenin gelmesi gibi gençlikten sonra da ölüm. Dünya hayatının bitişi ve baki olan ve sonsuz gençliğe sahip olacağın inşallah inananlar için ahiret hayatının başlayacağı da bu kadar katidir evet. Diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri.
Maşallah.
Devam ediyor. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedi, baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Bir kere çok büyük bir müjde var. Cenab-ı Allah diyor ki bize, buyuruyor ki, kısa bir dünya hayatı verdim. Burada bir imtihan yeridir. Ahirete hazırlıktır. Burada ahirete hazırlığınızı tam benim buyurduğum gibi yapın. Ondan sonra ben sizi yanıma alacağım ahirete. Ve çok daha güzel, dünyayla kıyaslanmayacak kadar mükemmel bir hayat sizi bekliyor. Hem gençlik cihetinde hem nimet cihetinde diyor. Ve hatta bak üstad ne diyor? Evrimcilere söylüyorum ve inançsızlara, iman etmeyenlere söylüyorum. Eğer o fani ve geçici gençliğini nasıl kullanacakmışsın? İffetle hayırlara. Yani namuslu, ahlaklı, İslam ahlakıyla ahlaklanmış, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, hayır işleri yapan şekilde sarf edeceksin diyor. Ancak o zaman baki olan gençliği ve ahireti kazanırsın buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Ve yine bakın evrimcilerin psikolojisini çok iyi anlatıyor burada Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü onlar ölümü bir son olarak bilirler. Ölüm ya idamı ebedidir diyor. Ebedi idamdır. Hem o insanı hem bütün ahbabını, dostlarını ve akaribini, yakınlarını asacak bir dar ağacıdır diyor. Bu ne kadar kötü bir ruh hali ya, değil mi? Bak evrimci, Allah'a inanmayan Darwinist kafanın, materyalist kafanın ruh hali budur. Bakma sen öyle konuşup ediyorlar, gülüyorlar, oynuyorlar ama öyle değil. Yani yok olacağını, sevdiklerinin yok olacağını, yakınlarının yok olacağına inanır onlar. Ve bu hakikaten idam sehpasına giden inançsız bir insanın o içerisinde taşıdığı ruh haliyle aynıdır. Bunların içinde taşıdıkları ruh hali. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. İşte bu da Cenab-ı Allah'a inanan, evrimin olmadığını açık gözle gören, Allah'ın var olduğunu açık bir gözle gören, iman eden insanın ruh hali nasılmış? Baki alem, sonsuz. İman vesikasıyla, imanla saadet sarayı girmek için bir neymiş? Terhismiş.
Tabii,
İman edenler için terhis.
Evet.
İnkar edenler için de idamı ebedi evet. diyor Üstad Bediüzzaman.
Ama Allah ayetlerinde, çok güzel söyledin hocam, Allah razı olsun. Ama Allah ayetlerinde bu evrimci kafanın ahiretteki konuşmalarını, mesela Allah'ı inkar eden zihniyetin konuşmalarını da bize bildiriyor. Bakın Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda oraya geldikleri zaman, artık ölüp ahirete geldikleri zaman, işitme, görme duyuları ve derileri kendi aleyhlerine şahitlik edecektir. Kendi derilerine dediler ki, bakın yani artık derileriyle konuşuyorlar. Yani niye aleyhimize şahitlik ettiniz? Dediler ki, her şeye nutku verip konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi ilk defa o yarattı ve ona döndürüleceksiniz. Bakın Allah ahirette de elhamdülillah burada bütün yaratma, değil mi, gücünü, Allah'ın gücünü, kudretini görüyoruz. Allah orada da bir güzellik yaratıp derileri de konuşturuyor inşallah. Evrimin olmadığında ve Allah'ın sizi yarattı, bizleri yarattığında deriler de söylemiş oluyor inşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var.
İnşallah.
Tekrar devam edeceğiz inşallah. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce ölümden bahsettik. Şimdi ben bir video göstermek istiyorum dünya hayatıyla ilgili.
İnşallah.
En güzel, en taze meyveler bir taş gün içinde çürür. En güzel çiçekler çok kısa sürede solar. En sağlam binaların bile bir ömrü var. İnsan birkaç on senede bambaşka görünür. Daha da önemli bir gerçek ise ölümdür. Bu bu gerçekten hiç kimse kaçamayacaktır. Mal, zenginlik, şan, şöhret, güzellik, itibar gibi dünya değerlerinin hiçbir önemi kalmayacaktır. Çünkü insanın asıl yurdu ahirettir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın.
Maşallah.
O videoda bayağı güzel bir şekilde anlatılmış.
Evet, maşallah.
Gerçekten dünya hayatı çok geçici. Her şey eksik. Dünyaya baktığımız zaman zaten biraz önce Serdar Hocam senin de dediğin gibi. Yani altımız mağma. Alttan her an bir felaket gelebilir. Her an deprem olabilir. Her an gökyüzünden bir meteor gelip üstümüze düşebilir. Çok rahat yani. Bunun olmuyor olması zaten olmaz gibi bir sonuç yok yani. Öyle bir sonuç çıkmaz. Her an olabilir. Onun haricinde insana bakıyoruz. Bir virüs geliyor, virüs de yatağa düşüp ölüyor. Gözle göremediği ve evrimcilerin de ilkel diye kabul ettiği, halbuki muhteşem bir yaratılışla Allah'ın yarattığı ve dünya hayatının eksiklerini göstermek için insanlar için yarattığı virüsler dahi bir insanı öldürebiliyor. Onun haricinde mesela yolda giderken bile her an başımıza normalde bir şey gelebilir. Her an hayatımızın geri kalanını istemediğimiz bir şekilde geçirmek durumunda kalabiliriz. Her an bir kaza geçirip ölebiliriz. Her an bir yakınımızı kaybedebiliriz ve bu bizim için çok üzücü normalde olabilir. Yani tabii müminler inşallah sabırlı olur ama yani her an dünya hayatı böyle bir insan için kabus olabilecek durumda. Yani imansız bir insan için tabii ki. Yani dediğimiz gibi bir yakınımızı kaybedebiliriz, başımıza bir bela gelebilir, birisi bize musallat olabilir. Bakın her şey olabilir. Yani yolda giderken birisinin saldırısına uğrayabiliriz.
Evet.
Yani olabilecek olayların sınırı neredeyse yok. Yani çok fazla olay var. Ama hala bunlara rağmen bazı insanlara baktığımız zaman dünyaya sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bağlandıklarını görüyoruz. Gerçekten çok yani akıl erecek bir durum değil. Maşallah. Şimdi ben ayetler okuyacağım ölümle ilgili inşallah. Şeytan Allah'a sınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve siz bize döndürüleceksiniz.
Maşallah.
Enbiya suresi 35. ayette. Yani herkesin öleceğini Allah bildiriyor ve şerle de hayırla da imtihan ettiğini Allah bildiriyor inşallah.
Maşallah. Bu zincirli kuyuda mezarlıkta evet. Ayet inşallah yazıldığı dönemde buna itiraz eden bazı insanlar oldu. Evet. Mesela ölümü böyle her geçerken ölüm mü hatırlatılır? İşte İnsanı huzursuz eder evet. Şeklinde. Yani bir konuşmalar hatırlıyorum. Ölümü hatırlamak, ölümü düşünmek, ahireti düşünmek insanı gerçekte aklını açıp ufkunu açıyor inşallah.
Evet.
Yani Allah rızası için yaşamayı hatırlatıyor. Çünkü belli olan bir son. İşte görüyoruz mesela gösterdin hocam Allah razı olsun. En güzel meyve değil mi? 5 gün geçiyor, 1 hafta geçiyor. Hemen solup tükeniyor. İnşallah.
Şimdi mesela Allah ayette şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz buyuruyor. Şimdi biz bu ayeti biliyoruz ve inanıyoruz da inşallah net bir şekilde. Ama Allah imtihan ederken mutlaka bir şeyleri sebep olarak yaratıyor. Mesela mallardan, canlardan, ürünlerden, ekinlerden eksiltmekle sizi imtihan edeceğim. Sabredenlere müjdere buyuruyor Allah bir ayetinde. Şimdi bu mallardan eksiltme nasıl oluyor? Allah bir sebep yaratıyor bununla ilgili. Mesela iflas ediyor kişi. Allah mallardan eksiltmeyle imtihan etmiş oluyor. Şimdi kalkıp da ya burada işte haşa bu Allah'ın imtihanı değil bak ben iflas ettim o yüzden oldu. Demek mantıksız olur. Allah zaten bir sebeple yaratır mutlaka imtihanı. Ama o şu kişiyle alakalı değil. Allah yaratıyor direkt. Mesela evine hırsız giriyor. Bütün işte parası gidiyor. Tabii ki burada hani polise başvurup hırsızın aranıp bulunmasıyla ilgili işlem yapmak gerekir. O ayrı bir konu. Bunu da Müslümanlar en güzel şekliyle yaparlar. Fakat içlerinde de şunu bilirler. Bunu Allah yaratıyor.
Maşallah.
Yani Allah benim mallarımdan eksiltmeyle beni imtihan ediyor burada. Bu Allah'ın imtihanıdır demesi gerekiyor. Mesela bir yakını bir yere giderken işte araba çarpıyor dikkatsizliğinden dolayı ve yakınını kaybediyor. Şimdi çok büyük bir imtihandır bu. Ama ayetleri düşünen, bilen insanlar için Allah'ın dilemesiyle sabırla atlatılacak bir imtihandır. Neden öyledir? Çünkü Müslüman şunu biliyor. Yani o arama çarpmasıyla o kişi vefat ediyor. Fakat arama çarpmasıyla alakası yok vefat etmesinin. Allah o anda canını alıyor. Yani o gün, o dakika, o saatte, o saniyede, o salisede hatta Allah onun canını alacak. Ha, bir sebep olarak bir sebep yaratıyor Allah. İşte falanca kişinin bir kaza yapması olabilir. Veyahut da bir hastalık olabilir. Bir hastalık verir Allah, hastalıktan sonra canını alır. Aniden alabilir, bir kalp kriziyle alabilir Allah canını. Ama Allah dilediği için o can alınıyor. Bakın bu çok önemli bir sırdır ve hani bu bir yakını kaybettiği zaman bir insanın hemen adapte olabileceği bir şey değildir. Bunu önceden düşünüp tefekkür edip bunu özümsemiş olması gerekiyor ki bir insanın o an geldiğinde sabredebilesin.
Maşallah.
Tabii bu şu manaya gelmiyor, yine belirtelim, çünkü bu tarz bir şey söylendiği zaman hemen şuna çekilmeye çalışıyor. Ha, o zaman tamam işte karşı tarafa da o zaman bir şey yapmayalım. İşte kaza yaptı mesela, araba çarptı, dikkatsizlik, o zaman ona hiçbir şey demeyelim gibi bir şey olmaz. Onunla ilgili hukuki işlemler ayrıdır. Yani onunla ilgili hakkını ararsın, edersin. İşte ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Bunlar ayrı işlemlerdir. Ama mümin her zaman batini yönünü bilir olayın. Bu çok önemli. Biz batini yönüne göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani zahiri göre hareket etmeye kalkarsak zaten kabus dolu bir hayat olur. Her şeyin çünkü bir sebebi olduğu için, Allah her şeyi bir sebeple yarattığı için her zaman sebeplere benlik vermeye kalkılır o zaman o kişi. İşte niye iflas ettim? Şu adam yüzünden. Param niye gitti? Şu kişi yüzünden. Yakınım niye öldü? Şu adam öldürdü. Onun yüzünden öldü. Eğer o şey yapmasaydı ölmezdi. Gibi böyle mantıklar insanı kabusa çevirir hayatını. Ben niye buradayım? Sen işte bana geç haber verdin. O yüzden ben de buraya gelmek zorunda kaldım. Senin yüzünden günüm mahvoldu. Yani bunların sonu yok zaten. Yani gün içerisinde insanın bir hayatında bir şeylere benlik verip işte Allah'tan bağımsız olduğunu düşünmeye başladığı zaman haşa, bunun sonu yok ve kabus dolu bir yaşantıdır. Zaten o yüzden Allah şirk koşma haricindeki bütün günahları affedeceğini bildiriyor. Dolayısıyla biz Allah'a hiçbir şeye şirk koşmayacağız. Yani bir olay oluyorsa Allah'tan bağımsız olduğunu düşünmek yanlış olur. Hocamız demişti. Mesela öyle bir sınav veriyor ki Allah. Haşa, bu Allah'ın kontrolü dışında, bu kadar da değil gibi bir mantığa giriyor bazı kişiler. Öyle bir şey olmaz. En ince detayına kadar biz mesela evde elimiz yanlışla çarpıyor, bardağı yere düşürüyoruz. O bile kaderde Allah'ın detayıyla yarattığıdır. Aksilik. İşte üzerime bize bir şey dökülüyor mesela çok önemli bir anda. Aksiliği görüyor musun gibi bir şey olmaz. Allah onu en ince detayıyla yaratıyor senin için orada. Yani o Allah'tan bağımsız bir şey olmuyor kesinlikle. Dolayısıyla her olayda Allah'a dönüp yönelmemiz gerekiyor ve onun yarattığı bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hazreti Davud için zaten Allah bildiriyor. Daima Allah'a yönelip dönerdi diye inşallah Allah bildiriyor. Bizim de onu örnek almamız gerekiyor.
Maşallah. Allah dilemedikçe şeytanın Allah'a sınırım. Siz dileyemezsiniz de Cenab-ı Allah. Veya Allah dilemedikçe onlar öğüt almazlar diyor mesela, buyuruyor. Böyle ayetler var. Yani o taşı sen atmadın buyuruyor Cenab-ı Allah. Biz attık diyor. Sen öldürmedin, biz öldürdük diyor. Yani konu çok açıktır aslında. Burada anlaşılmayacak bir şey yok. Tam Akın Hocam'ın anlattığı gibi her şeyi Cenab-ı Allah yapar, yaratır, yapar. Ol der, o da hemen oluverir. Bu kadar. Tıpkı ruhundan üfürüp bize kalü belada ruhlarımıza üfürüp daha doğrusu ruh halindeyken cisim verip, beden verip bizi dünyada yaratması gibi. Sonra yine Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle bir gençlik ömrü, ihtiyarlık ve yine Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle ölüm, yani ecel vakti. Bak nasıl ki herkesin bilinen bir konudur, doğum günü belli ise yazar herkesin nüfus kağıdında. Herkesin nüfus kağıdında ölüm günü de yazar. Ama bilmeyiz biz bunu. Ecel belli bir vakitledir diyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah'a sınırım. Ne öne alınabilir ne geciktirilebilir buyuruyor. O da belli. Ölüm günümüz de belli ama inananlarda doğdukları o güzel andaki ruh halleri gibi, dünyaya geldikleri o güzel ruh halleri gibi ölüm anında da aynı güzel ruh hali olur. Çünkü Yine Cenab-ı Allah doğum anında insana canı verirken ölüm anında da verdiği o emaneti geri alır. İnsan diyor Bediüzzaman Hazretleri, sorun diyor insanlara, en kıymetli şeyi nedir? Her insanın en çok değer verdiği, üzerine titizlendiği, hassasiyet gösterdiği şeyi canıdır. Yani ruhudur. E peki insan en değer verdiği şeyi, en güvenilir, en güçlü, mutlak kudret sahibi birine emanet etmez mi? Eder. Çünkü onu senden daha iyi koruyacak bir varlıktır o. O da Cenab-ı Allah'tır. İşte Müslümanlardaki o, inananlardaki o ferahlık, o rahatlık, o huzur, o güven, o teslimiyet en kıymetli şeylerini Cenab-ı Allah'a teslim etmeleri, vermelerinden gelir. Çünkü en iyi şekilde o bakacaktır. O karar verecektir o can için.
Maşallah.
O yüzden rahattır, o yüzden huzurludur Müslüman. O yüzden neşelidir. Hatta Cenab-ı Allah buyuruyor. Şeytan Allah sınırım. Yaptığınız bu alışverişle sevinin diyor ey müminler diyor. Ahirete karşılık canınızı satın almıştır diyor Allah. Yaptığınız bu ticaretle sevinin diyor. Müminler böyle. O yüzden akıl bali olduktan sonra böyle Cenab-ı Allah'ın her şeyi yarattığını büyük bir şevk, heyecan ve coşkuyla anlatır Müslüman.
Maşallah.
O yüzden karşısına çıkan hayır Allah yoktur. İşte kör tesadüflerle olmuştur. İşte atomlar, amünösler, bir sürü masallarla ortaya çıkan tiplerin karşısına mümin, Müslüman, muttaki kişiler dikilirler. Dikilirler derken fikren yani karşılarına çıkar. Onların yollarını fikren keserler. Attıkları yalanları da havada kapıp tekrar geri onlara fikren nur topu dediğimiz şekilde geri verir. Bir kere hep onu söylüyoruz. Eskiden bu tür konular konuşulmazdı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Ölüm dedin mi böyle bir buz gibi oluyordu ortalık. Soğuyordu herkes. Ben şaşırırdım. Yani niye acaba? Hani doğum gününü anlatırken gayet güzel anlatıyor herkes. Şu gün doğmuşum, şu hastanede doğmuşum, annem kucağıma almış, çiçekler gelmiş, böcekler. Bayağı bir bayram havası. Ölüm dedin mi millet böyle bir kafayı öne yiyor falan, bir hava soğuyor. Şimdi böyle olmaz. Bu yanlış zaten. Ölüm dediğin zaman Müslüman bir kere böyle hoşuna gider. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah alacak canını. Ölüm dedin mi senin? Melekler gelecek. İnşallah öyledir. Selamun aleyküm diyecek. Ve aleyna aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Ceketi bırakacaksın. Devam edeceksin. Ne kadar güzel. Üstelik üstadın dediği gibi. Ya burası bak az önce işte şeyde sen gösterdin. Filmde. Çürüyor. En güzel meyveler. Bak herkesin sevdiği bir meyve vardır. Mesela bayağı sever onu. Bayılır yani böyle çok severek yer. İki gün durdu mu çürüyor. Hatta buzdolabında çürüyor ya. İnsan unutuyor iki gün yemedim. Hay Allah diyorsun çürümüş. Yenemeyecek hale geliyor. Bozuluyor. En güzel sistemler, en güzel mekanizmalar bir süre sonra bozuluyor. Eskiyor. Ben ne bileyim soluyor o güzelim çiçekler değil mi? Mesela baktığında hayranlık meydana getiren çiçek soluyor. Gidip koklasana solmuş şeyi, çiçeği. Koklayamazsın. Veya paslanıyor mesela. Okside oluyor. Yıkılıyor. Mesela işte o yüksek yüksek binalar yapıyor. Ömrü oluyor onun. Mesela şeyin çeliğin ve betonun ömrü var. Onun üzerinde başlıyor eskimeye. Yani hep her şeyin sonu var. Her şey bir bitişe doğru gidiyor dünyada. Mesela ahirete bakıyoruz inşallah. Bozulma yok. Çürüme yok. Solma yok, yıkılma yok, deprem yok, tsunami yok. İnsanı böyle tedirgin edecek hiçbir şey yok. Mesela acayip şimşekler, yıldırımlar yok kafana düşecek. Yok, hiçbir yok.
Tabii.
Ve hepsi sonsuz. E şimdi birileri çıkıyor diyor ki kardeşim bir sürü tesadüfler olmuş. Biz bu tesadüflerle olan şeylerin peşinden gideceğiz. Sonra ha ama bir şey söyleyelim bunların sonu var bitiyor haberiniz olsun. Yani bütün hayatınızı bunlara adayacaksınız ama bunların sonu var. Bunlar bitecek. Olmadı ki. Benim ruhumda çok zengin, çok geniş insan ruhunda duygular var. Erdemler var, sevgi var, şefkat var, muhabbet var, aşk var. Niye bitsin bunlar? İnsanlara bunları telkin ederek işte insanları hayvan gibi, hatta Cenab-ı Allah söylüyor, hayvandan daha aşağı ruh haline getirmeye çalışan bir mühendislik çalışmasının hizmetidir bu. Ama kötü bir deccaliyete hizmet ediyorlar. Etkisi de kötü oluyor. Ne oluyor? İşte millet birbirini yemeye başlıyor ondan sonra.
Tabii.
Madem bitecek. Çünkü adam kendi dinine göre öyle görüyor. Kısa bir süre var. Geldik. Bir sürü tesadüflerle gelmişiz haşa. E sonra da yok olup gideceğiz. İşte o reklamdaki gibi. Sen diyorsun ya gençlik bir kere gelir. İşte tadını çıkar falan. Ya gençlik bir kere gelmiyor ki bir kere. Gençlik ahirette sonsuz. Buradaki bir kere geliyor. Dünyadaki. Sonsuz olan ahiretteki. Bunlar, bak bunlar gerçekler. Bunları unutmayacağız. Bu evrimci kafanın, materyalist kafanın, Darwinist kafanın telkinleri daha önce de söylemiştik. İnsanları artık yordu. Gına geldi insanlara. Çirkin, pis bir dünya hayatı tarif ediyorlar. İnsanları bunaltıyorlar, delirtiyorlar, psikopat ediyorlar. Halbuki öyle değil. İnsan çok mutlu, çok nezih, çok kaliteli, çok heyecanlı, çok neşeli olmalı. Niye? Her şey Cenab-ı Allah'ın kontrolünde.
Maşallah.
Canımızı alacak. Ahirette de sonsuz güzel bir hayata geçeceğiz inşallah.
Tabii. Ayette Allah şu şekilde buyuruyor. Rad suresi 26. ayette. Allah dilediğine, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilediğine rızkı genişletir, yayar ve daraltır da. Onlar ise dünya hayatına sevindiler. Oysa ki dünya hayatı ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metadan başkası değildir. Mesela burada hakikaten baktığında tabii iman edenler iman edenlerde mutluluk, bu bir araştırma da yapıyorlar Amerika'da. Devamlı mutlu olduğunu görüyorlar. Allah'a inananların, inançlı insanların çok mutlu olduğunu görüyorlar. Mesela Allah'a inanmayan, inkarcı insanların da mutsuz olduğunu mesela biz değil mi görüyoruz. Ve intiharların çok olması, işte birbirini yemesi, o psikopat olması dediğimiz hep bu Kur'an ahlakından uzak bir yaşantıyla yaşamasından ötürü oluyor.
Evet.
Şimdi Allah ahirette sınırsız mutluluğun müjdesini bize söylüyor. Ondan bahsediyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla iman en güzel mutluluk oluyor. Hem ahirette hem de dünya hayatında. Zaten Yüce Rabbimiz Kur'an ayetlerinde bize apaçık olarak bildiriyor. Evet. Onlar dünya hayatını satıp, ahiret şeytandan Allah'a sığınırım, ahiret hayatını satın alanlardır diyor. İnşallah. Evet. İmtihan yeri olduğunu bilip, bak hocalarımız değil mi ne güzel örnek veriyorsun maşallah. En güzel şey 2 gün sonra dolabın içinde çürüyüp solup gidebiliyor. Allah her detayda bize gösteriyor dünya hayatının geçici olduğunu.
Bak ölüm için Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, şeytanın Allah'a sığınırım. Sonra şükredesiniz diye ölümden sonra sizi ölümden sonra dirilttik diyor.
Tabii, nasıl?
Bak ölüm şükür sebebi aslında.
Maşallah.
Allah. Bak şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra dirilttik diyor Cenab-ı Allah. Hani kötü bir şeydi ölüm? Hani sondu? Hani bitiyordu? Şimdi az önce şeyi gördüm o senin Dünya Hayatı filmin yayınladığın filmde. En son sahne çok etkileyici aslında. Böyle kabiri üstten çekmişler. Eti çürümüş, kemiği kalmış bir iskelet duruyor. Şimdi her insan kendini o çukurda gibi düşünecek. Yani o çukura girmeden bir çukura gireceksin manevi olarak. Çünkü o acayip bir ruh hali. İnsan böyle içi eğer iman etmezse, Allah'a imanı zayıfsa içi daralır orada o manzarada. Çünkü ne diyor filmin sonunda? Bu diyor herkes için kaçınılmaz bir sondur diyor. Yani kişi kendi ölümünü de düşünecek ölmeden önce. Ki ona göre kendini düzenlesin, hareketlerini düzenlesin. Cenab-ı Allah'ın istediği o güzel ahlakı üzerinde barındırmaya gayret etsin. Bu çok etkili olur. Çünkü insanda şöyle psikoloji var. Canım işte hep etrafımızdakiler ölür. İşte dayım ölür, amcam ölür, dedem ölür. Yaşlılar ölür. Veya tanıdıklar ölür, haberi gelir, biz işte cenazeye gideriz, onu gömeriz, toprak atarız, duasını yaparız. Sonra döner gideriz, yine işte bizim ticari konular, işte bildiğimiz klasik hayatın doğal akışında devam ederiz gibi bir ruh hali oluyor. Bu yanlış. Cenab-ı Allah çevremizde ölen kişileri bizim ibret almamız için bize gösterir. Aksi takdirde ölümü görmezdik, biz bilmezdik. Yani insan yok ola da bilirdi. Yani ölüm merasimi olmazdı. Mesela vakti gelen yok olurdu. Bir daha da görmez, haber de alamazdık. Ama Cenab-ı Allah bize ölümü hatırlatmak için ölümü gösteriyor da. Nasıl bir şey olduğunu da gösteriyor dünyada. Tabii esas olan o değildir. Esas olan ahiret hayatıdır. Şimdi bakın Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin bununla da ilgili çok güzel bir tefekkürü var. İnsanın derinliğini arttırır. Paylaşalım. Diyor ki ve kabirse ya karanlıklı bir hapsi münferit ve dipsiz bir kuyudur. Kim için? Allah'a inanmayanlar için. Yaratıcıya inanmayanlar için. Tek ve bir olan Allah'ı inkar edenler için. O kuyu çok manidardır. Mesela kuyu olarak yapılması, içine konma, üzerine işte tahtalarla iyice böyle sıkıştırılması, sonra üzerine toprak atılması, kapatılması. Ya bu inanmayan birinin ruhunu çok darlandırır, sıkar. Hatta öyle daralıyor diyor ki ayette Cenab-ı Allah, göğe doğru kalkıyor göğsü kişinin. Öyle daralıyor yani. O ruh halini anlatıyor. Allah'a inanmayan birinin girdiği yer kabir değil, kuyudur. Nasıl bir kuyu? Haps-ı münferit, hapis kuyusu ve dipsiz bir kuyudur. Peki inananlar için, yani hakikati görmüş, Allah'a teslim olmuş olanlar için nasılmış o kabir? Veyahut bu zindanı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bağıstana açılan bir kapıdır diyor. Bak üstadın yaklaşımı nasıl? Senin bağlandığın, çok sevdiğin dünya, Üstad Bediüzzaman Hazretleri için zindanı dünya. Dünya zindanı diyor. Halbuki sen o kuyu gibi aslında zor bir yerdesin. Dünya öyle bir yer. Yani bir sürü eksiklikle işte az önce anlattık. Çürümeler, bozulmalar, akmalar, kokmalar, depremler. Zor bir yer yani dünya. Yani o istenmez o. Güzeli istenir. Tam olanı, sonsuz olanı, baki olanı, temiz olanı. İnsan buna talip olur. Eksiye kötüye talip olunmaz. Üstad da bunu çok güzel söylüyor. Dünya, zindanı dünya diyor. Buradan nereye geçişmiş? Kabir sonsuz, baki ve nurani ziyafetgah. Yani nimetlerin olduğu, ziyadesiyle, fazlasıyla, sonsuz bir şekilde sunulduğu bağıstan açılan bir kapıdır diyor. Maşallah. Kabir için. Bak Müslüman, inanan insan ölüme böyle bakar. O ferahlıkta, o sevinçle, o huzurda olur. Ölümden korkmaz Müslüman, Allah'tan korkar inşallah.
İnşallah. Elhamdülillah. Ölümün bir gerçek olduğunu zaten bunca, değil mi, zamandır dünya var ve bunca insanın ölümünden, değil mi, kimse yok mesela. Çok eski insanlardan kimse yok. Akrabamız da öyle biliyor, yakınımız da öyle biliyor. Ölümün bir hak, hak olduğunu Allah bize her detayda gösteriyor inşallah. Bakın ayette Allah, şeytanın Allah'a sığınırım. Her nerede olursanız olun, ölüm sizi bulur. Yüksekçe yerlerde, tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Onlara bir iyilik dokunsa bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük dokunsa bu sendendir derler. De ki tümü Allah'tandır. Fakat ne oluyor ki bu topluluğa, hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar. Nisa suresi 78. Elhamdülillah. Bak yani Allah ne kadar şefkatli, merhametli olarak kullarını, değil mi, uyarıyor inşallah. Çok iyi ders alıp çok derin düşünmemiz gerektiğini ayetlerden anlıyoruz inşallah.
Ben de bir ayet okuyayım. Ali İmran suresi 145. ayette Allah, şeytan Allah'a sığınırım, Allah'ın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. Yani birisi istediği diye birisi ölemez. Yani Allah istediği için ölüyor bir insan. O süresi belirtilmiş bir yazıdır. Allah'ın belirttiği vakitten önce veyahut da sonra ölmesi bir insanın yine mümkün değil. Kim dünya hayatının yararını isterse ona ondan veririz. Yani ben dünyada zevk-ü sefa içerisinde bir yaşam sürmek istiyorum, yeni yaşamak istemiyorum diye bir isteği varsa Allah ona veririz diyor. Kim ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri pek yakında ödüllendireceğiz buyuruyor Allah'ın ayette. Şimdi dünya hayatını istiyor mesela. Allah veriyor, nasip ediyor ama ahirette sonsuz cehennemi yurt kılıyor. Yani onlar da bayağı bir zeki olduklarını düşünüyorlar. Yani bak diyorlar, biz hem inkar ediyoruz ama çok büyük de zenginlik içerisindeyiz, zevk-ü sefa içerisindeyiz. Demek ki haşa, Allah'a tenzih ederek söylüyorum, demek ki Allah yok diyor.
Haşa.
Yani ondan nasıl öyle bir sonuç çıkarıyorsa, bir de çok akıllıca bir sonuç çıkardığını zannediyor, kendini de uyanık zannediyor. Allah, biz onu nasip ederiz zaten diyor. Yani istiyorsa dünya hayatını, dünya hayatını nasip ederiz. Sonra başka bir ayette Allah onu ona cehennemi yurt kılarız buyuruyor. Sonsuz cehennem oluyor. Yani bu durumda bayağı bir saf konumunda olmuş oluyor. Yani o dünya hayatı, her istediğim gibi yaşıyorum, zenginim. Ondan sonra hatta başka ayetlerde böyle nimet verilen kişilerin mesela bir bahçe sahibi var, ben ahirete inanmıyorum diyor. Ama olursa da diyor, çok işte bahçesi var, çok zengin olduğu için diyor ki eğer ahiret varsa da diyor Allah'ın beni bundan daha büyük bir malla ödüllendireceğini umuyorum diyor. Yani bu dünyada işlerinin rast gitmesini veyahut da işte ona zenginlik verilmesini nedeniyle Allah inkar ediyor ama Allah varsa da diyor, ahiret varsa diyor, Allah bu dünyada bana böyle nimet verdiğine göre ahirette daha fazlasını verecek demek ki diyor. Yani bu dünyada bana bu kadar işlerim rast gittiğine göre diyor. Bakın bu mantık hezimetidir yani. Hatta ben bunu canlı yayında rastlamıştım. Bir tane televizyon programında bir bayan söylemişti bunu. Net, çok da açık söyledi. Yani ben diyor ahirete inanmıyorum dedi. Haşa. Ama dedi yani benim dedi bütün işlerim rast gidiyor dedi. Yani çok bütün hayatım boyunca başıma hiçbir şey gelmedi dedi. Yani her şey güzel gidiyor. Maddi sorunum olmadı dedi. İşte yakınlarımla aram iyi. Şöyle böyle böyle. Yani eğer gerçekten ahiret varsa da o zaman Allah, tabii onun ifadeleriyle söylüyorum, Allah'a tenzih ederek, Allah beni seviyor demek ki. Ahirette de daha fazlasıyla bana o zaman karşılık verecek dedi. Yani canlı yayında normal bunu söylemişti. O zaman ayetin tecellisini görmüştüm inşallah. Yani öyle değil, o zannettikleri gibi değil. Bu dünyada birisine mal nimet veriliyor olması, o Allah ayette onlara mal ve çocuk vermemizle onların hayırlarına koştuğumuzu zannetmesinler buyuruyor Allah ayette. Yani bu bazı çok küçük bir görev olsa da Müslüman kardeşlerimizi de yanıltan bir şey. Neden inkar edenlere Allah zenginlik veriyor gibi kendi içlerinde sorular sorabiliyorlar. Bu dünyada bir zenginlik verilmesi bir şey değil. Yani bir kıstas değil, bir. İkincisi mutluluk ve huzur mal ve çocuklarla veyahut da çoklukla alakalı bir konu değil. Mutluluk ve huzur dediğimiz şey, kalbin tatmin olması dediğimiz şey, Allah'ın olaylardan tamamen bağımsız olarak ayrı yarattığı bir hissiyattır. Mesela cennette Allah sıkılma duygusunu insanın içinden alıyor. Sıkılma diye bir şeyi bilmiyor insan. Mesela bir nimet yediği zaman onu ilk kez yiyormuş gibi her zaman lezzet oluyor. Ve bıkma diye bir şey olmuyor. Allah bu dünyada hissiyatları insana ayrı ayrı yaratır. Mesela onların kalplerine kararlılığı rapt etmiştik buyuruyor. Maşallah. Allah mesela kararlılık yaratıyor hissiyat olarak. Allah yaratır kararlılığı. Onların kalplerine korku salacağım diyor Allah. Korkuyu demek ki Allah ayrı yaratıyor. Olaylardan bağımsız olarak bir bakıyorsunuz durup dururken korkuyor. Neden korkuyorsun? Bilmiyorum diyor ama içimde bir korku var diyor. Yani neden korkuyorsun? Yani bir korku var da nedir yani bunun sebebi? Sebebi yok diyor. Korkuyorum sadece diyor. Ne işte bakıyoruz. İşte ölümden korkuyorum. İnsanlar ya bana zarar getirirse diye korkuyorum. İşte ya şöyle olursa diye korkuyorum. Ya böyle olursa diye korkuyorum. Biraz önce Serdar Hocam söylediği ayetteki gibi inkar edenleri sanki göğe yükseliyormuş gibi kalplerini dar ve sıkıntılı kılarız buyuruyor Allah ayette. Göğe yükselen birisinin de durumu bellidir. Oksijen azaldığı için kalbi sıkışır, göğsü daralır ve çok büyük bir sıkıntı içerisine girer yani göğüs olarak, göğüs kafesi olarak. Şimdi Allah aynen onun gibi bir hissiyat vereceğini bildiriyor eğer iman etmezse bir insanın. Ki gerçekten de okuyoruz, aynı şeyi yaşadıklarını görüyoruz. Kalbim sıkışıyor, göğsüm daralıyor. Ondan sonra içimde bir sıkıntı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir olay da yok aslında ama içim daralıyor. Tatmin olamıyorum. Bir söyleyelim mi? Yani ayetin tecellisini yaşıyorsun.
Ya maşallah.
Ayette Allah'ın bildirdiği olayları yaşıyorsun. Dolayısıyla Kur'an'ı okuyup Allah'a yönelmen gerekiyor. Ancak kalpler Allah'ı anmayla şifa buluyor. Kur'an'la şifa buluyor. Ayetlerde Allah bize bildirmiş bunları.
Ya maşallah. Çünkü ölüm anı eğer insan gönülden iman etmiyorsa farklı bir durum oluşturabiliyor. Onu da Allah bize Münafık'ın suresi 10. ayette şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye ecele kadar geciktirsen de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Bakın Allah iman ve infakın öneminden bahsediyor. Çünkü ölüm geldiği an bir pişmanlık değil mi? Oluştu. Demek ki oluşuyor yani. İnkarcı bir inkarcı zihniyette. Çünkü ölüm haktır. O ana kadar inanmıyor öleceğine ve tekrar dirileceğine. Ama ölüm geldiğinde o pişmanlık hemen dışarı vuruyor inşallah.
İnşallah. Yine inkarcıların, iman etmeyenlerin bazı özellikleri var. Onlardan bahsedelim.
İnşallah.
Mesela büyüklük tavsiyorlar. Safa suresi 35. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslarlardı. Haşa Allah'ın ayetleriyle alay ederler diye ayet Allah buyuruyor. Kendi kafalarınca tabii ki. Mesela Allah'ın anılmasına, Kur'an okunmasına tahammül edemiyorlar. Fussilet suresi 26. ayette inkar edenler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin ve onda okunurken yaygaralar koparın. Belki üstün gelirsiniz. Kur'an okumayı dinlemeye katlanamıyorlar. Mesela biraz önce söyledin ya Evren Hocam. Her nefis ölümü tadıcıdır. Bir ayet yazıyor orada. O tabii farklı bir şekilde yorumlayabiliyor ve görmeye dayanamıyor, sabredemiyor. Mesela Hac suresi 72. ayette onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman sen o inkar edenlerin yüzlerindeki red ve inkarı tanıyabilirsin. Neredeyse kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanın üzerine çullanı verecekler. De ki size bundan daha kötü olanı haber vereyim mi? Ateş. Allah onu inkar edenlere vaat etmiş bulunmaktadır. Ne kötü bir duraktır buyuruyor Allah ayette. Şimdi bunu da birçok insan görmüştür. Mesela inkar eden birisinin yanında ayet okuduğunuz zaman, Kur'an'dan örnek verdiğiniz zaman sanki böyle bakışlarıyla seni devirecek gibi sinirlenirler, öfkelenirler. Öfkeleri tabii hiçbir işe yaramıyor. Yani sonuçta ahirette eğer Allah ayette bildirdiği gibi tutumlarına son vermeyecek olurlarsa sonsuz cehennemle karşılaşıyorlar. Yani büyüklük taslamanın bir manası yok o yüzden bu dünyada. Bir an önce tövbe edip Allah'a iman etmeleri gerekiyor. Maşallah. Allah'a teslim etmeleri olmaları gerekiyor. Bir virüsün bile devirdiği bir insanın kalkıp üstünlük taslamaya çalışması, Allah'ın ayette bildirdiği gibi hiçbir zaman ulaşamayacakları bir şekilde büyüklük taslamaya, yani hiçbir zaman ulaşamayacakları şekilde nefislerinin Allah büyüklük tasladığını bildiriyor ayetlerde. Ulaşamayacaklar o içlerindeki o büyüklük hissine hiçbir zaman. Olamazlar o kadar büyük. Hiç konumundalar yani inşallah. Maşallah. İnsan olarak baktığımız zaman hiç konumunda. Ve mesela kıyamet saatini yalanlıyorlar. Furkan suresi 11. ayette şeytan alasınırım. Hayır onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. Mesela kıyamet kopacak diye bahsettiğimizde, dünyanın sonu var dediğimizde nereden biliyorsun diyor mesela. Geç videolarda da göstermiştik bir şahsın söylediği bir cümle. Dünyanın sonu yok diyor. Zaten bilimsel olarak da var da, hani bilimsel olarak olmasına da gerek yok. Ayette Allah bildirdiği için zaten var. Dolayısıyla yalanlanacak bir durumu yok inşallah.
Maşallah. Elhamdülillah Tekasür suresi de Allah dünya hayatının geçiciliğini yine çok net olarak bize bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Mal, mülk ve servette çocukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki bu mezarı ziyaretinize, kabre gidişinize, ölümünüze kadar sürdü. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız diyor Allah, andolsun o çılgınca yanan ateşi elbette görecektiniz. Demek ki ateşi de cehennemi çok detaylı tefekkür etmemiz gerektiğini Allah bize söylüyor. Yani sadece dünyevi işler değil, ahireti çok derin derin düşünmemiz gerektiğini ve sakınmamız gerektiğini söylüyor. Devam ediyor Cenab-ı Allah. Sonra onu gerçekten yakın gözüyle, aynel yakın görmüş olacaksınız. Sonra o gün nimetten sorguya çekileceksiniz diyor. Tekasür suresi 1'den 8'e kadar. Maşallah. Allah bize ayetlerini çok detaylı olarak gösteriyor inşallah. Cehennem ayetlerini de, cennet ayetlerini de apaçık olarak açıklıyor Rabbimiz bize. İnşallah.
İnşallah. İnkar edenlerin müminlere karşı olan bakış açılarıyla ilgili bir ayet var. Zümer suresi 45. ayet. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar. Yani baktığımız zaman maşallah. Mesela bu ayeti de pek çok kişi yaşamıştır. Dinle ilgili, Allah'ın varlığıyla ilgili bir şeyler anlatmaya başladığımızda bazı insanlarda tabii böyle bir yere doğru bakma,
sıkılma,
işte, sıkılma, işte üfleyip üfleme tarzında şeyler görürsünüz. Ama boş bir konudan bahsetmeye başladığınızda işte falanca takım şunu yapmış, işte şu arabanın özellikleri şudur falan diye konuşmaya başladığınızda, tabii bunlar konuşulur da, bir bakıyorsunuz bir anda neşelip enerjisinin geldiğini, işte bir anda sohbete katılıp böyle büyük bir neşeyle size eşlik ettiğini görüyorsunuz. Ama işte bak, Kur'an'da Allah bu şekilde buyurmuş denildiği zaman tekrar yere baktığını ve sustuğunu, yani vicdanını örtmeye çalışıyor.
Maşallah, tam ben söyleyeceğim.
Yani nefsine uymaya çalışıyor ve vicdanın sesini o an bastırmaya çalışıyor.
İnşallah.
Denilenleri duymamaya ve üzerinde düşünmemeye çalışıyor. Ama tabii böyle bir vicdansızlık karşılıksız kalmıyor ahirette.
Tabii.
Yani bu kadar her şey netken, Allah'ın varlığı, Kur'an'ın hak olduğu netken, bunun üzerinde düşünmeyip de boş işlerle uğraşıp hayatını 60-70 senesine boş bir hayat olarak yaşayıp ölmek karşılıksız kalmıyor. Allah tarafından karşılığı veriliyor inşallah.
Maşallah. Şimdi bak, mesela izleyicilerimizin de dikkatini çekmiştir. Biz bu işte materyalist, darwinist veya işte evrimci kafanın safsatalarını ve insanları yüzyıllardır kandırarak yanlış bilgilendirmelerini önlemek için bayağı anlatımlar yapıyoruz. Yani maşallah, onların anlattıklarının yalan olduğunu bilimsel olarak da ispat ediyoruz. Doğru söylemiyorlar. Şimdi eğer bunlar, tabii o da bir hayırla yaratılıyor da, bunları yapmasalar, mesela şimdi hocamız 1980 yılı itibarıyla onlara açık açık yalan söylediklerini ve bunların yalan söylediklerini bütün dünyaya da deşifre etti.
Evet.
Herkes bunu gördü. Kendileri de yalan söylediklerine, kendileri de şahitler artık. Bak, bir kısmı vazgeçti, bir kısmı hala ısrar ediyor. O yalan üzerinde diretiyorlar. Şimdi normalde eğer bunlar samimi olsalardı, hocamızın yapmış olduğu bilimsel çalışmalar, ispatlı, delilli, gözleme dayalı, ilmi çalışmaları görür, anlar ve kabul ederlerdi ve vazgeçerlerdi. Vazgeçselerdi bunca zamandır ne olurdu biliyor musunuz? Biz bu konuları konuşmazdık. Evrimde mi saçma sapan konular, yok tesadüf, yok çamurdan olmuş, o zıplamış, bilmem zürafa almış. Yani böyle akıl sıra ermeyecek artık yani saçmalıktaki konulara cevap vermezdik. Ne yapardık? Mesela bugünkü sohbetteki gibi derin konular konuşurduk. Yani batıni konular konuşurduk. Cenab-ı Allah olan yakinimiz daha da artar bu konuşmalarla. Mesela bak, çok kötü bir şeye sebep oluyorlar. Halbuki esas konular bunlar. Yani mesela ölüm konuşulmalı. Ölümün hakikatleri konuşulmalı, derinliği konuşulmalı. Dünya hayatı konuşulmalı, dünya hayatının aslı konuşulmalı. İnsanın ve dünyanın metafizik olduğunu söyledi hocamız. Bunun konuşulması ve bunun anlaşılması. Mesela maddenin hakikatinin anlaşılması. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki derinliklerin, Cenab-ı Allah'ın bize anlattıklarının ve anlatmak istediklerinin, vermek istediği mesajların daha iyi anlaşılması. İman hakikatleriyle insanların Cenab-ı Allah'a daha çok yakınlaşması. Yani o kadar çok konu var ki, ahiretin konuşulması. Mesela ahiretin çok iyi kavranması. Ölüm anı mesela çok önemli bir andır o. Ve her insanın da başına gelecek bir şeydir ölüm anı. Mesela melekleri göreceksin. Meleklerle karşılaşacaksın. Ne yapacaksın o zaman? Ayetlerde anlatılıyor ne olacağı. Bunların anlaşılması. Yani manevi konuların, insanı Allah'a yakınlaştıracak asıl konuların konuşulması çok çok önemli, çok çok hayatidir herkes için. İnsan çünkü sonu olan bir varlık. Bütün bu konuları açık bir şuurla tam anlaması gerekir insanın ki ahirete bir hazırlık yapabilsin. Yani biz dünyaya onun için geldik. Ahirete hazırlık yapmak için. Böyle saçma sapan konularla meşgul edilmek, oyalanmak, dikkatinin dağıtılması veya ne bileyim görmemezlikten gelmesini sağlayacak açıklamalarla kafanın meşgul edilmesi için gelmedik biz buraya. Yani dünya hayatına başlamamızın, dünyaya gelmemizin bir hikmeti var. Ama bu saçma sapan konular değil. İşte bugün burada konuşup insanı böyle ha dedirtecek, ha öyle mi ya dedirtecek, dur madem böyle ben hemen tedbir alayım dedirtecek,
çeki düzen verdirecek konular var. Mesela biz bunları daha çok konuşabiliriz, daha çok anlatabiliriz. Bunlar onun için bir an önce vazgeçsinler bu evrimci kafa, bu şeyi ayak diretmesinler. Yani hem yalan söyleyerek insanların yanlış bilgilendirilmesine ve yanlış bir hayat sürmelerine sebep oluyorlar. Hem de ahiretlerinde zor bir durumla karşı karşıya gelmelerine vesile ve sebep oluyorlar. Bu ve bunun gibi şeylerin vebali çok ağırdır, çok büyüktür. Bir an önce vazgeçsinler inşallah. Bu evrimci i̇nşallah. Kafadaki vatandaşlara söylüyoruz.
İnşallah.
Bir mail gelmiş bu arada, ben onu okuyayım. Selam Allah dostları. Aleyküm selam. Sizi görünce heyecanlandım. İçim sevinçle doldu. Allah böyle içten samimi seven insanları televizyonda da olsa görmek ne güzel. Sizi etrafınız hep inançlı insanlarla doludur. Samimiyetsizler olmuyordur diyor. Bana dua edin. Sizlerin arkadaşı olayım inşallah. Nermin Onay
inşallah.
Yazmış. İnşallah.
Yani hepimiz arkadaşız. Tabii. Tüm insanlar. Allah'ı sevenler. Bize diyor kendisi de Allah dostu. Belli maşallah. Üslubundan anlaşılıyor. Allah dostu olanlar zaten birbirlerinin de dostudur. Bak bu manevi konulardan bizleri uzaklaştırmaya çalışan bir kafayla hocamız 40 yıldır canla başla, sabırla, metanetle, yılmadan mücadele ediyor. Evet. Niye? Biz hakikati görelim. Bu safsatalardan kafamız temizlensin, arınalım. Hakikati görelim diye. Gözümüzle, aynaleyin, kafa gözüyle. Hem iman gözüyle hem kafa gözüyle. Üstad öyle diyor, kafa gözüyle diyor. Öyle görelim diye yapıyor. Aksi takdirde bak ne oluyor biliyor musun? Üstad çok veciz bir örnek görüyor. Diyor ki hakiki fiyatı ve pahası cennet olan o rahmani pırlanta
maşallah
bir cam parçasına inip aynadarlık ettiği kutsi cemalin lemasını kaybeder diyor. Yani insan kutsal bir varlıktır. O evrimci adamın dediği gibi yok canım kutsal değildir, siz ona özel bir şey vermeyin. Can, ruh bunlar kutsal şeyler değil. Nereden çıkarıyorsunuz diyor ya o. Bak üstad diyor ki insan neymiş? Hakiki fiyatı ve değeri, pahası cennet olan. Hakiki kutsal insanın, inançlı insanın, imanlı insanın tarifini yapıyor. Pahası cennet olan o rahmani pırlantaya benzetiyor. Kimi? İman eden insanı. Ama evrimci kafaya uyan, yok efendim tesadüfler, yok çamurlar, yok bilmem neler diyen vakalar ne yapıyor böyle yaparak, böyle diyerek ve diğer insanların da böyle düşünmesini, böyle inanmasını sağlayarak o pırlanta cama dönüyormuş. Bir cam parçasına iner diyor. Yine cam özelliği taşır ama özelliği olmaz. Camdır, şeydir. Basit bir maddedir diyor. Ve aynadarlık ettiği kutsu cemali lemasını kaybeder. Işığını, nurunu kaybeder, aklını kaybeder, imanını yitirmiş biri zaten yani hayvan gibidir. Yani hatta hayvandan daha aşağıdır. Öyle olur. Onun için insanın asıl değerini, asıl pahasını düşürmeye çalışan bir kafayla karşı karşıyayız. Bunun karşısında kim var? İnsana insan olduğunu, kutsal olduğunu, değerli olduğunu ve üstadın dediği gibi pahası cennet olduğunu, rahmani bir pırlanta olduğunu göstermeye, anlatmaya çalışan hocamız var bunların karşında. Ama evvelallah Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin o sözü çok hoşuma gidiyor. Onun dönemindeki münafıklar ve bu kafayı maddiyun ve tabiyun kafasını yaşatmaya çalışan tiplere karşı diyor ki, Risale-i Nur'a karşı faaliyet yapıyorlar. Susmayacağız diyor, susturamayacaksınız da diyor. Durmayacağız, durduramayacaksınız da diyor. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri de öyledir. Buradan biz o vakalara söyleyelim. İster evrimci olsun, ister Darwinist olsun, ister hurafeci. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dediği gibi bidatkar yarım bir hoca diyor. İster hoca görünümünde bidatkar yarım olsun. Efendim ister bidatlerle insanları kandıran, aldatan, masallar anlatan, olmadık şeyler anlatan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini adetullah'a, akla ve vicdana ve Kur'an'a göre yorumlamayan tiplere de buradan söylüyoruz. Bizi de susturamazsınız, bizi de durduramazsınız Allah'ın dilemesiyle.
İnşallah.
Mehdi Aleyhisselam gelmiştir, herkese müjde. İnşallah.
Maşallah.
Evet, programın da sonuna geldik bu arada. Bugün saat 5'te Ayrı zaman ve yaratılış delilleri programı olacak canlı yayında. A9 TV ve Harun Yahya TV'den izleyebilirsiniz. Saat 10'da da Adnan Oktar'la gece sohbetleri olacak. Kahramanmaraş Aksu TV, Kaşgar TV, Harun Yahya TV ve A9 TV'den takip edebilirsiniz yine canlı yayın olarak. Herkese de hayırlı günler diliyoruz.